Ayrım 15. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 2. Sayfa 231. 1. Kısaca tarihi. Kroki 1. Tarihin en eski devirlerinde Van ile Urmiye kaynak yayınlarının notu, gölleri arasıyla bunun kuzeyi bölgesine Orarto denirdi. Van Gölü'nün batı ve güneybatı bölgeleri Kirholar memleketi veya Nair adını taşıyordu. Beni İsrail, İsrailoğulları kaynak yayınlarının notu, Orarto'ya Ararat derdi. Bayezid güneyindeki Ağrı Dağı hala bu adı taşır. Asur kitabeleri vaktiyle bu mıntıkada Lahordo adlı bir Türk hükümeti bulunduğunu ve bu Asurileri sıkıştıracak kadar kuvvetli olduğunu yazmaktadır. Lahordo ile Orarto kelimeleri aynıdır. Bazı tarihler birini, bazıları diğer ismi kullanmışlardır. Tarihin bidayetinde Asuriye'nin etrafında dağlarda Gutu adında bir halk bulunmaktaydı. Cengaver manasına gelen bu kelime Asuri dilinde Gardu veya Kardu'ya dönüşmüş olduğu ilk çivi yazısıyla yazılmış Asur kitabelerine göre Batı Asya'nın diğer milletleriyle eşit kuvvetli bir Turan kavminden ibarettir. İngilizlerin meşhur Encyclopedia Britannica'sında Gutu Kurdu şeklinde yazılmıştır. Şu halde Lahordo, Orarto, Gutu, Kurdu kelimelerinin hepsi aynıdır. Büyük umumi tarihte Haldı, Lahorto, Orarto, Gutu, Kurdu kavminin Hitit kalıntısı olduğu yazıyor. Lord Curzon, 1892'de basılmış İngilizce İran, G.H. Curzon, Persia and the Persian Question, kaynak yayınlarının notu adlı kitabında, vaktiyle Hititlerin bugün Kürtlerle Meskun ve Kürdistan denilen bölgeye hakim oldukları tarihen sabittir, diyor. İşte, Orarto yahut Ararat ilinin asıl sahipleri Haldi, Hati Türkleri de Hati eşittir Hitit hükümetinden ayrılmış bir parçadan ibarettir. Gutu, Haldi, Hati kelimeleri arasında Orarto, Lahordo kelimelerinde olduğu gibi şive farkından başka bir ayrılık yoktur. Asur salnamelerinin, salname yıllık kaynak yayınlarının notu, kayıtlarına nazaran M.Ö. 1300 yıl evvel mevcut ve kuvvetli olan bu hükümetin başkenti Toşba eşittir Van iliydi. M.Ö. 1130 yıl evveline kadar Lahordo hükümeti daima Asurilere saldırmış, bu tarihten sonra Asurilerin kuvvetlenmesiyle 1. Tiglat-Palasar ordusuyla Lahorto'ya tecavüz etmiş ve bu tecavüze karşı koymak için Lahorto'ya Nairi'den de 23 kabile Hatı hükümetinin yardımına gitmiştir. Üstün saldırışlar karşısında dağlık bölgeye çekilen Hatılar, Asuri orduları gittikten sonra dağlardan inerek tekrar Asurilere saldırış yapmışlardır. Bu savaşların Asurilerin yıkılış tarihi olan M.Ö. 624 yılına kadar devam ettiğini görüyoruz. Asurilerin yıkılışından sonra çivi yazısı yazılmadığından uzun yıllar Hatılar hakkında bir bilgiye rastlayamıyoruz. Milattan evvel 117 yılına kadar sırasıyla İran'ın, İskender'in, tekrar İran'ın ve 117 yılında Roma İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. Kralın ölümüyle bölge tekrar Partlara geçmiştir. Milattan sonra 363 yılına kadar bu bölge birçok defa Partların, Sasanilerin ve Romalıların saldırışlarına uğramıştır. 738 yılına kadar Araplar, Selçukiler, Bizanslılar ve Moğolların, 873 yılında Akkoyunluların, 1473 yılında Uzun Hasan'la Fatih Sultan Mehmet arasındaki Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Fatih mağlup olduğundan bölge Uzun Hasan'a geçti. Bu tarihten itibaren kendisini Roma İmparatorluğu'nun varisi sayan Osmanlı İmparatorluğu ile Daraların, Keyhüsreflerin İran saltanatını kurmaya çalışan Şah İsmail-i Safevi bu bölgede uzun yıllar çarpışmışlardır. Bu bölge halkı zamanla hangisi kuvvetli ise o tarafa dönmüştür. Osmanlı devrinde bir ilerleme yolu tutamayan bu bölge halkı uzun yıllar Osmanlı-İran savaşları, aşiret kavgaları, ağaların zulümleriyle rahat yüzü görmemişler, Orta Çağ'dan kalma medeniyetlerini de kaybetmişlerdir. 3000 yıllık tarihin kısaca gözden geçirilmesiyle de anlaşılıyor ki Kürt diye bir millet yoktur. Asılları Turanlı olan bu halk, Doğu-Batı istila yolları üzerinde yerleşmiş bulunması yüzünden birçok el değiştirmiş, sahipsiz kalmış ve asıllarını da kaybetmişlerdir. 2. Örf ve adetleri. Orta Asya'daki şeklini muhafaza eder. Çalışan kadındır, erkek daha ziyade amirdir. Erkek birkaç kadınla evlenmek hakkına sahiptir. Kadınlar renkli elbiselere ve boncuk gibi takı eşyasına düşkündürler. Anadolu köylü kadınları gibi yabancılardan sakınırlar fakat kendi köylü erkekleriyle bir arada oynar eğlenirler. Orta Asya'daki çadırlara benzeyen üstten tek pencereli toprak damlı evlerde yaşarlar. Bu evlerin birinci damında kendileri, keçi, koyun ve danaları ile fazla varsa eşyaları, ikinci damında büyük hayvanları, öküz, inek ve atları, üçüncü damında da ot ve samanları bulunur. Zemin topraktır, ışık tepeleri pencereden girer. Odanın ortasında ocak veya tandır vardır. Kışın tekmil ev halkı bu tandırın etrafında sıralanarak çıplak yatarlar. İlkbaharla birlikte yaylaya giderler. Çocuklar yürüme çağına kadar analarının sırtında, yürümeye başlayınca toprak ve gübreler içinde büyürler. 7 yaşından itibaren vazife alırlar. Sebze bilmezler, şeker bilmezler. Et ancak hastalanan hayvanların kesilmesiyle yenir. Arpa ekmeği, darı veya keş yerler. Kanaat sahibidirler, misafirperverdirler. Evlerine sığınan herkese yardım ederler, silaha karşı zaafları fazladır. At, silah ve kadın bunların en mühim zaaflarını teşkil eder. Sünni ve Kızılbaş olmak üzere iki mezhep şekli vardır. Şiiler Sünnileri, Sünniler de Şiileri sevmezler. Bu bölge halkında yörük adetleri tam olarak görülmektedir. 3. Aslen Türk olan ve dağlı bulunan bu bölge halkı bütün hayatı müddetince tabiatla savaşmak zorunda olduklarından cesurdurlar. Mıntıkanın dağlık, ziraat ve sanayinin de az oluşu, yol ve ümran fakirliği kendilerini kanaatkar yapmıştır. Araziyi çok iyi tanırlar, tabiatın en sarp bölgesi olan bu illerde doğup büyüdükleri için en gizli yollar, her mevsimde geçilecek ve gidilebilecek yolları ve istikametleri, saklanmaya yarayan mağaraları bilirler. Soğuk ve sıcağa, açlık ve susuzluğa dayanıklıdırlar. Ömürleri boyunca yaşamaları, kabile ve aşiret kavgalarıyla geçen bu bölge halkı çok yol yürür, güzel ata biner ve iyi silah kullanırlar. Bölgenin verimsiz oluşu, yolsuzluk dolayısıyla her çeşit ihtiyaçlarının batıdan temin zorlukları ve fakir oluşları, cahil, birçok yanlış telkin ve propagandalara çabuk kapılmaları kendilerini çapulculuğa ve eşkıyalığa teşvik etmiştir. Soygunculuk yapmak, köy ve harmanları talan etmek gibi fena bir yol tutmuşlardır. Çarpışmalarda ve muhtelif savaş şekillerinde şu esaslara dikkat etmek gerekir. Keşif 1. Keşif kolları mümkünse atlı olmalı ve büyük kısımdan 3-4 kilometreden uzağa gönderilmemeli. 2. Haberciler 3-4 erden aşağı olmamalıdır. 3. Bilhassa boğaz, köprü, yol dönemeçlerinden geçmeden esaslı gözetleme ve araştırma yapılmalıdır. 4. Yalnız ilerinin gözetlenmesi kafi değildir. Yanların ve gerilerin gözetlenmesi ve emniyete alınması katiyen ihmal edilmemelidir. 5. Eşkıya ile elde edilen temas onu çarpışmaya mecbur edinceye kadar muhafaza edilmelidir. 6. Her köylü ve çobanın eşkıya hakkında söylediğine itimat edilmemelidir. Hatta bizim hesabımıza çalışan haberciler bile ekseriya aynı zamanda öbür tarafa da hizmet ederler. 7. Eşkıya ekseriya keşif kolu gibi zayıf kuvvetleri pusuya düşürmek ister. 8. İz takip ederken eşkıyanın bu izleri yanlış istikamete götüreceğini de hatırdan çıkarmamalıdır. Ters yürümek suretiyle istikameti değiştirir, birçok istikametlerde yürür, muhtelif istikametlerin birleştiği yerlerde izleri karıştırır ve birçok istikametlere iz yapar vesaire. 9. Keşif kolunun büyük kısımla irtibatını sağlamak lazımdır. Bunun için mümkünse keşif koluna telefon, pırıldak ve varsa küçük telsiz verilmelidir. Yürüyüş 1. Eşkıya takibinde baskına uğramamak esastır. Bunun için her vaziyette ve her vakit dört tarafa karşı emniyet tertibatı alınmış olmalıdır. Bu emniyete memur kuvvetler büyük kısımdan çok uzaklaşmamalı ve irtibat keyfiyeti sağlanmalıdır. 2. Öncünün ilerisine mümkünse süvari, değilse yaya keşif kolları sürülmelidir. 3. Dağ yürüyüşleri çok kere kıtayı birerli kolda yürümeye mecbur ettiğinden yürüyüş kolu derinliği çok uzar. Kol içindeki her er, yanlar korunsa dahi sağını solunu gözetlemelidir. 4. Yan emniyet kıtaları arazi müsait ve yürüyüş imkanı varsa yandan yürürler. Her defa birliğe katılmasına lüzum yoktur. 5. Yürüyüş sırasında uç veya uç bölüğü yanında yolların kötü kısımlarını düzeltmek için büyük kazma kürek bulundurmalıdır. 6. Açık arazide yapılan gündüz yürüyüşlerinde tehlikeli ve kayalık vadilerden geçilirken mesafeli geçilmeli ve büyük kısım gruplar halinde aralıklarla geçmelidir. Bu yürüyüş ve geçiş himaye de edilmelidir. Öncü ile karşı taraftaki hakim sırtlar tutulmadan büyük kısım vadiye ve geçide girmemelidir. 7. Subayların topluca yürümeleri tehlikelidir. Her subay ve komutan kendi kıtasının başında bulunmalıdır. 8. Bilinmeyen bir bölgede veya gece yürüyüşlerinde o bölge halkından ve araziyi bilenlerden muhakkak kılavuz alınmalıdır. Ahaliden alınacak kılavuzlardan başka, varsa yerli jandarmalardan veya kıtada o muhiti iyi bilenlerden istifade edilmelidir. 9. Şüpheli arazide yapılan yürüyüşlerde bir düzeye yürümemelidir. Bölgeden bölgeye ilerlemelidir. Bunun için de arazi topografik vaziyetlerine göre tamamen keşif ve gözetlemelerle arandıktan sonra diğer arazi parçasına geçilmelidir. Yürüyüşlerde köyden geçmek zorunda kalınırsa, köyün giriş ve çıkış yerlerine hakim tepeler tutulmalı ve köye ateş etmek imkanı sağlanmadan önce köyü tarayıp karşı sırtları tutmadan büyük kısım köye girmemelidir. Köye muhtelif istikametlerden ve küçük gruplar halinde girilmelidir, tüfekler ateşe hazır ve gözcülerin süngüleri takılmış olmalıdır. 10. Şüpheli köylerin ileri gelenlerinden birkaç kişi rehine olarak alınmalıdır. 11. Yolda rastlanacak halktan şüphe edilenler kıtanın yanında alıkonmalıdır. 12. Dolaşılması mümkün olmayan ormanların içinden geçilirken ve alçak arazi aşılacağı zaman çabuk hareket edilmelidir. 13. Gece yürüyüşlerinde yürüyüş inzibatına çok dikkat etmelidir. Su içmek ve abdest almak maksadıyla hiçbir erin kıtadan ayrılmasına müsaade edilmemelidir. 14. Yürüyüş istikametinin ve takip edilecek yolun gizli tutulması çok lazımdır. Bilakis yanlış istikametler yayılmalıdır. Eşkıyanın da bu hileye başvuracağı unutulmamalıdır. 15. Yürüyüşlerde ağırlıkları çok geriden yürütmemelidir. Eşkıya baskınına uğrarlar. Mecbur kalındığı andan itibaren onları koruyacak birlikler ayrılmalıdır. Yiyecek, cephane, eşya taşıyan kollar ve kafileler mutlaka silahlı ve muhafazalı olmalıdır. Perakendelikten daima kaçınılmalıdır. 16. Yürüyüş istikametinde ve yan taraflardaki çukurlar ve mağaralar aranmadan geçilmemelidir. 17. Köyün içinde ve vadilerde mola verilmemelidir. Mola bölgesinin dört bir tarafına emniyet postaları sürülmeli ve gözetlenmelidir. Konma. 1. Konma yapılacak yerin seçilmesi mühimdir. Bu yer kolayca emniyete alınabilmeli, düşmanın baskın yapmasına elverişli yerler olmamalıdır. 2. Birlik daima yüksek ve gözetlemeye elverişli yerlerde konmalıdır. Bu mümkün olmazsa, hakim ve gözetlemeye elverişli yerlerde emniyet tertipleri alınarak bunun yakınına ordugaha geçilmelidir. 3. Ordugahın bütün çevresi emniyet mangaları konmak suretiyle emniyete alınmalıdır. Bu emniyet mangaları hakim yerlere konmalı ve kıtadan olan mesafeleri ortalama 500 ila 1000 metre olmalıdır. 4. Manganın erleri toplu ve nöbetçileri gözetleme ve ateş mevziinin içinde veya bunun hemen gerisinde bulunmalıdır. Toprak kazılabilirse gömme siper yapılarak çadırlar üstüne çekilmelidir. Taşlık yerlerde çadırlar etrafına taş duvar örülür, manga bir postasını gözetleme için mazgallar gerisinde bulundurur. 5. Mevsim ve hava şartları mecbur etmedikçe köylerde ve komlarda konaklanmamalıdır. Mecburiyet karşısında dört bir taraftaki hakim sırtlar tutularak emniyet tedbiri sağlanmalı, köyün içinde de gereken emniyet alınmış olmalıdır. İç ve dış devriyeler çıkarılmalı ve parola verilmelidir. 6. Bir baskına uğramak ihtimaline karşı hazır kıta ayrılmalı, her kıta için ayrı silah başı yerleri tespit edilmeli ve birlik komutanlarına bildirilmelidir. 7. Topçu ve ağırlıklar piyadenin içinde veya yakınında konaklamalıdır. 8. Köy halkından şüphe ediliyorsa ileri gelenlerinden rehine alınmalıdır. 9. Birliklerin bulunduğu zamanlarda köyden çıkış men edilmelidir. Bundan yalnız pek emniyet edilen ve hizmete yarayacak olan şahıslar istisna edilebilir. Taarruz. 1. Eşkıya küçük takip birliklerine rastlamadıkça taarruz etmez. Bunlar ekseriya takip kuvvetlerini pusuya düşürürler veya baskın şeklinde iş görürler. 2. Takip birliklerinin gerisinden gelen cephane ve erzak ikmal kollarına taarruz ederler. 3. Hemen daima ciddi bir çarpışmayı kabul etmezler, ortalık kararıncaya kadar çarpışırlar ve karanlıktan istifade ederek sıyrılırlar. Bu sebeple yapılan çarpışma gündüzün neticelenmemişse geceleyin düşmanla sıkı temas muhafaza edilmelidir. 4. Eşkıya izini ekseriya karıştırarak takip kuvvetlerini mahkum araziye sevk eder ve bu kuvvetleri tuttukları hakim tepelerden ateş baskınına uğratırlar. 5. Araziyi çok iyi tanıyan ve gizli kolları, saklanacak yerleri iyi bilen eşkıyayı kaçırmamak için cepheden taarruzla beraber yan ve gerilerdeki vadi ve yollar tutulmalı ve buralardan taarruz edilmelidir. Yalnız cepheden taarruz ekseriya büyük bir başarı sağlayamaz. Neticeyi geciktirir, zayiatı arttırır. 6. Vuracaklarını aklı kesmedikçe mermi atmazlar. Attıklarını ekseriya vururlar. Bunun için gizlenmeye ve siper almaya önem verilmelidir. Eşkıya gizlenmeye çok dikkat eder. 7. Geniş cephe ile taarruz edilmelidir. Bu suretle hem zayiat az olur hem de kuvvetlerimiz çok gösterilir. Geniş cepheli harekette kuşatıcı tesir de kolaylaşır fakat dağılmaktan ve irtibatsızlığa düşmekten de çekinilmelidir. 8. Çok uzak mesafeden ateş edilerek eşkıyanın kaçmasını kolaylaştırmamalıdır. Aksine olarak araziden ustalıkla faydalanılarak iyice yaklaşmalı, vuruş ihtimali sağlamlaşınca ateş edilmelidir. Yakın muharebe ve süngüleşme arzusu daima maddi ve manevi üstünlük sebebidir. 9. Topçu, havan ve ağır makineli tüfek ateşlerinden yılarlar. Topçuyu piyadenin çok gerisinde mevziye sokmamalıdır. 10. Keskin nişancılar taarruzda mühim işler görürler. Baskın ve pusu. 1. Eşkıya hemen ekser hareketlerini baskın şeklinde pusu kurarak yapar. Kuvvetlerimizi bir iki eşkıya ile üzerine çekerek bizi pusuya düşürür. 2. Baskını gün ağarırken veya ay ışığında yaparlar. Geceleri toplanmış birliklere ve ordugaha ateş baskınları yaparlar. Fırsat bulurlarsa şaşkınlıktan derhal istifade etmek, muvaffakiyetlerini vahşice geliştirmek isterler. 3. Silah ve cephane elde etmek, civar köyleri korkutmak ve bu suretle asayişi bozmak, emniyet tertibi almayan küçük takip grupları ile karakollar üzerinde muvaffakiyet kazanmak, çapulculuk etmek, sarılmış olduklarını anladıkları ahvalde çemberi yararak kurtulmak, ailelerini elde eden müfrezelerden ailelerini kurtarmak gibi hallerde eşkıya takip kuvvetlerine baskın yapar. 4. Takip kuvvetlerinin geceleri iyi tertiplenmeleri ve kademeli yerleşmeleri halinde aradan içeri girmeleri imkansızlığı karşısında belli bir bölgeye baskın yaparlar. Bunun için geniş bir bölgeden taarruz ediyormuş hissini vererek zayıf buldukları bir mıntıkada toplanarak, naralar atarak ve korkutarak hakim bir tepeyi ve buradaki kuvvet ve silahları ele geçirmek isterler. 5. Bilhassa ikmal birliklerine pusu kurarak bunları elde etmeye çalışırlar. 6. Takip birlikleri tarafından pusu ve baskın yapabilmek için yanlış haberler yaymak çok faydalıdır. 7. Büyük kısımdan ayrılmış birliklere haberleşme ve irtibat vasıtası verilmelidir. Borazan, telefon, pırıldak ve varsa küçük telsiz. 8. Eşkıyanın takip ettiği usulleri kullanarak yani gideceği yeri gizli tutmak, mümkün oldukça köylere uğramadan hareket etmek, beklenmeyecek yolda ve beklemeyecekleri arazide umulmadık zamanda bulunmakla muvaffakiyet kazanılır. İzi bulunmuş eşkıyayı pusuza düşürerek yakalamaya ve imha etmeye çok önem vermelidir. Bunun için şunlara dikkat edilmelidir. A. Pusu mevziini hakim ve muhakkak eşkıyanın geçeceği yerde kurmalıdır. B. İşgal edilen bir mevzide hiçbir hayat eseri gösterilmemelidir. Gündüz gidiş geliş olmayacak, açıkta ve görülecek şekilde ateş yakılmayacak ve sigara içilmeyecek. C. Çok soğukkanlı olmak, uzaktan işitilecek seslere cevap vermemek ve ateş etmemek gerekir. D. İyice yanaşmadan katiyen ateş etmemelidir. E. Yandaki karakol veya devriyelerle anlaşma yapılarak yanlışlıkla onlara ateş edilmemeli. F. Eşkıyayı aldatarak pusu mevziyi üzerine çekmek çarelerini aramalıdır. G. Her durumda gözetleme aralıksız devam etmelidir. Bilhassa emniyet mango ve postaları her taraflarını çepeçevre gözetlemeye önem vermelidirler. H. Belli olan bir defa pusuya düşürülen yerde tekrar pusu kurmak ekseriye faydasız olur. Müdafaa 1. Eşkıyanın sürekli bir müdafaa yaptığı görülmemiştir. Yaptıkları geçici direnmeyi zaman kazanmak, malını kaçırmak imkanını bulmak maksadıyla yaparlar. Arazinin tabii yapısından azami istifade ederler. Yanlarını uçurumlara veya kesik araziye dayayarak hakim arazide müdafaa için geniş cephe ile tertiplenirler. Taarruz edecek kuvvetlerimizin yan ve gerilerini vuracak şekilde yanlarda kuvvetler bulundururlar. 2. Araziyi çok iyi bildiklerinden görülmesi ve çıkılması zor yerleri tutarlar. Müdafaa edecekleri bölgenin önünde gözetleme tertibi alırlar. Bu birlikler geriye ateş yakmak ve ateş etmekle veya atlı yaya habercilerle kuvvetlerimizin geldiğini haber verirler. 3. Küçük eşkıya grupları ancak mağarada istirahat ve konmada sıkıştırıldığı, sarılarak kaçması imkansız hale geldiği zaman müdafaa yapmak zorunda kalır. 4. Bizim tarafımızdan yapılacak müdafaada da arazinin çok hakim olmasına, bilhassa yan ve gerilerin de emniyette bulundurulmasına dikkat edilmelidir. 5. Geniş cephe ile tertiplenmelidir. Bu suretle kuvvetlerimizi de çok göstermiş oluruz. 6. İrtibat ve gizlemeye, uzaktan ateş etmemeye ve gözetlemeye çok önem verilmelidir. 15. ayrımın sonu, sayfa 243.